Ayrım 14, sayfa 136. Havala, Murat Ağırer. Sayfalardır anlattığım dolandırıcılık yöntemlerinde kazanılan paranın transferi için ise hep aynı yöntem kullanılmış. Havala. Dahası da var. Haysem Miri'ye dönelim. DHA'nın 14 Eylül 2012 tarihli haberine göre Miri, 2012 yılında Almanya'da tutuklanmış. Haber aynen şu şekilde belirtilmiş. Almanya'da 4 yıl önce bir kişiyi öldürdükten sonra kaçan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Lübnan uyruklu cinayet zanlısı 34 yaşındaki Haysem Mari Mersin'de yakalandı. Almanya'da 2008'de bir cinayet işlediği ileri sürülen Haysem Mari'nin Mersin'de olduğu yönünde bilgi alan Mersin Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmış. Mari'nin kentte bulunan akrabaları ve akrabalarının yanında kalan karısını takibe alan polisler, şüpheliyi Eğriçam mahallesindeki İstemihan Talay Bulvarı üzerinde eşinin de kaldığı bir akrabasının evinden çıkarken yakaladı. Polislere Tobias Göktaş adlı sahte kimlik gösteren cinayet şüphelisi araca bindirilmek istendiği sırada kaçmaya çalıştı. Polisle zanlı arasında yaşanan arbedede 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin cinayetin yanı sıra gasp suçundan da arandığı öğrenildi. Türkiye'ye sahte kimlik ve sahte pasaportla giriş yaptığı belirtilen şüpheli adliyeye sevk edildi. İşin daha tuhafı hali hazırda anlattığım İzmir'deki operasyonda yakalanan örgüt lideri mahkum olan Amar Sun ile aynı geniş ailenin üyesi. Sanıkların tamamı Türk. Sonuç olarak Haysem Miri de havaalanı sistemini kullanarak paraları Türkiye'ye getiriyor. Haysem Miri'yi araştırdıkça ortaya çıkan Türkiye tablosu. Size biraz önce bahsettiğim Haysem Miri'yi anlatmalıyım. Anlatmalıyım ki Türkiye'de nasıl bir örgütlenmenin yaşandığını da görün istiyorum. Haysem Miri özelinde yaşananlar zaten bu kitabın özeti gibi bir durum ortaya çıkarıyor. Çünkü Haysem Miri'nin yakalanması basit bir olay değil, altında çok büyük bir hikaye barındırıyor. Haysem Miri Almanya'daki yetkililerin de deyimiyle Miri klanının, Alman polisi böyle adlandırıyor, bir parçası. Bu klanlar Almanya'nın çeşitli yerlerinde birleşerek örgütleniyorlar ve çeteler oluşturuyorlar. Bir süre sonra da organize suç örgütü haline geliyorlar. Bu hususta Alman Federal Kriminal BKA Polis Ofisi Organize Suç 2018 Federal Durum Raporu'nda ilk kez klan suçları ile diğer organize suç türleri arasında ayrım yapıyor. Klan suçu burada etnik açıdan yalıtılmış alt kültürlerin üyeleri tarafından işlenen suçlar olarak tanımlanıyor ve bir tür organize suç olarak yorumlanıyor. BKA'ya göre bu özellikler faillerin kendi değerlerine sahip olmaları ve Alman hukuk sistemini temelden reddetmeleriyle paralel gidiyor. BDK'nın 2019 tarihli pozisyon belgesine göre Almanya'da suç teşkil ettiği bilinen aşiretler öncelikle Mahallamiye Kürtleri etnik grubuna mensup. Türkiye, Suriye ve Lübnan'ın bazı bölgelerinden geliyorlar ve Lübnan İç Savaşı 1970 ile 1990 arasında başta İskandinavya ve Almanya olmak üzere Batı Avrupa'ya geliyorlar. Lübnan İç Savaşı sırasında sığındıkları ülkelerdeki siyasi lobiye güvenmiyorlar. Birbirlerine yakın topluluklar oluşturuyorlar. Bu topluluklar sığındıkları ülkelerde zamanla güçleniyorlar. BDK görüş belgesine göre birçok Mahallamiye Kürdünün ikamet durumu belirsizdi, resmi olarak vatansızdı ve Almanya'da çalışmalarına izin verilmiyordu. 1980'lerde gelen mültecilerin yalnızca çok azı çalışma izni alıyordu. Bugün durum farklı. Mülteciler sığınma başvurusunda bulunduktan 3 ay sonra çalışma iznine başvurabiliyor. BDK bu geniş ailelerin suçlu üyelerinin davranışlarının başarısız entegrasyonun başlıca örneği olduğunu dile getiriyor. BDK Başkanı Sebastian Fiedler, devletin 1980'lerde ve 1990'larda olduğu gibi Aynı hataları yapması durumunda Iraklı mülteciler ve Suriyelilerin de suç yapıları kurabileceği konusunda uyarıyor. Mülteci problemi aslında gördüğünüz gibi her şeyi tetikleyen bir domino etkisi yaratıyor. Zaten uyuşturucu trafiğindeki değişim, bozulma ve büyüme de Suriye iç savaşından sonra başlayan göç dalgalarının bir sonucu. Artık iş Almanya için öyle bir noktaya gelmiş ki onların işlediği suçlara klan denilerek ayrı bir tanımlama yapılmış. Geniş Arap aileleri, Arap klanları ve suç klanları terimleri kamusal söylemde sıklıkla birbirinin yerine kullanılıyor ve bu da terimlerin ve anlamlarının karışmasına yol açıyor. 2018 yılında Bild, Almanya'da 200 bin suç çetesi üyesinin olduğunu bildiriyor. Bilgi yanlış. Çünkü suçlu üyelerin de bulunduğu bir klanın tüm aile üyeleri suçlu kabul edilmiyor. Aralarında suçlu göçmenlerin de olduğu 200 bin klan üyesi olduğu düşünülüyor. Biz Mardin'den Lübnan'a gidip oradan da Almanya'ya ve sonra tekrar Türkiye'ye yerleşen Haysen Miri'ye geri dönelim. Bakın tam Haysen Miri yakalanması gerçekleşmişken Alman 1. kanalı ARD'de Almanya'daki suç çetelerinin paralarını Türkiye'ye gönderdiği ve üyelerinin de Türkiye'ye sığındığını iddia eden bir haber yayınladı. ARD'ye bağlı München Report yani Münih raporu ve RBB'nin yaptığı araştırmayı kaynak gösteren 36 dakikalık bir haberde suç çetelerinin Almanya'da kazandıkları parayı havala adı verilen bir sistem ya da karayolu ile Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşıdığı öne sürülüyor. Haberde 10 bin avroluk yasal sınırın altındaki meblağların da hayat kadınları kullanılarak uçakla Türkiye'ye gönderildiği, bu kadınların çetelerin düzenlediği seks partilerinde de çalıştığı ifade ediliyor. Kara para aklama ve varlık transferlerini soruşturan pek çok Alman savcının bildirdiğine göre bu konuda Türk resmi makamlarına yöneltilen sorular çoğu zaman yanıtsız kalıyor. Dahası hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılmış çok sayıda çete üyesi Türkiye'de yer altında yaşıyor. Haberde Almanya'da sayısız takma isimle yaşamış olan ve 17 savcı tarafından yıllarca aranan Haysen Miri buna örnek olarak gösteriliyor. Miri'nin Mersin'de nasıl yakalandığını düşünecek olursak haksız da değiller. Örnek olarak Türk polisinin Almanya'da namus cinayeti işlemekten aranan ve Türkiye'de görülen Haysen Miri'yi 3 kez tutuklama girişiminde bulunduğu ve üçünde de başarısız olduğu belirtiliyor. Haberde Kuzey Rhein-Westphalia Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, suçla mücadelede Türkiye'de işbirliği yapmanın neredeyse mümkün olmadığı gibi ağır bir ifade de kullanıyor. Bu konuda Türkiye en zor ülke diyen Royal, Türk-Arap çetelerinin işlediği suçlar sonucu elde edilen paranın Türkiye'ye aktığı, Türk makamlarının işbirliği yapmamakla çetelerin ekmeğine yağ sürdüğünü iddia ediyor. Royal, suç çeteleri Türkiye'den gelip Türkiye'ye gidiyorlar, orada partnerleri var. Bu da bizim işimizi çok zorlaştırıyor. Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı şeklinde konuşuyor. Aşağı Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi'nden Thomas Gans da benzeri sözler sarf ediyor. Türk polisiyle işbirliği yapmanın güç olduğunu ifade eden Gans, bir bağlantı kurulsa da ya peşine düşülmediği ya da ciddiye alınmadığı belirtiliyor. Daha da önemlisi çete üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bile çekilmiş fotoğraflarının olması işin ne kadar ciddi boyutta olduğunu da gösteriyor. Evet, bu sayfada 2 adet fotoğrafta Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu suçlular resmedilmiş. Suçların gözleri bantla kapatılmış tanınmasın diye. ABD'nin haberinde Türk Emniyet ve Adalet Teşkilatı'ndaki haber kaynakları, çete üyeleri ve Alman polisinin verdiği bilgiler ışığında bazı çete örgütlerinin AKP hükümetine yakın durduğu da iddia ediliyor. Dipnot, Der Klan Boss Eine Deutsch, Türkische Werbreport, München, 27.06.2023. Bu iddiayı kanıtlayacak örnekler de verilen haberde AKP Genel Başkan Yardımcısının 2017 yılında aşağı Saksonya'da çoğu suç işlemiş bazı çete üyeleriyle bir araya geldiği anlatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı çete liderlerinin çektiği fotoğraflar da haberler gösterilerek çetelerle AKP hükümeti arasındaki yakınlaşma ispat edilmeye çalışılıyor. Almanya'da Miri çetesinin ruhani lideri olarak bilinen Muhammed M.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana çekilmiş fotoğrafı haberde sunulan kanıtlardan biri. Dahası çete lideri Haysen Miri'nin bir akrabasının AKP Mersin İl Başkanlığı'nda Mardinlilerle buluştuğu da örnek gösteriliyor. ABD'nin haberinde Miri çetesinin 150 bin kez dolandırıcılık girişiminde bulunduğu ve yaşlı Almanları toplam 120 milyon avro dolandırdığı hatırlatılıyor. Nihayet 13 yıl sonra geçen yıl Türkiye'de tutuklanan Haysen Miri'nin 30 milyon avroluk malına el konduğu, Miri'nin akrabaları aracılığıyla şirket kurup çok sayıda gayrimenkul satın almış olduğu da belirtiliyor. Dipnot: Fulya Canşen, Türkiye Almanya'daki çetelerin sığınağı, T24-0107-2023. Hikayesi Lübnan'dan Mardin'e, oradan Almanya'ya, daha sonra Mersin'e uzanan Haysen Miri de Almanya'nın başına bela olup havalayı kullanarak zenginliğine zenginlik katmıştı. Ama Almanya'nın esas belalısına henüz gelmedik. Bu bambaşka hikayeyi ben yazarken hayretler içerisinde kaldım. Başlayalım. Berlin Cumhurbaşkanı lakaplı aşiret lideri. Yine Alman yetkililerin klan olarak gördüğü ve mafya nitelendirmesinde bulunduğu, kökeni yine Mardin'e dayanan Lübnanlı Zeyn aşireti. Almanya'nın en güçlü organize suç patronlarından biri olarak kabul edilen Berlin Cumhurbaşkanı lakaplı Mahmut El Zeyn'in ismi Berlin'de Nidal Rabih adlı kişinin öldürülmesiyle tekrar gündeme geldi. Berlin'de çoğunluğunu Kürt ve Arapların oluşturduğu 14 aile bulunuyor. Almanya genelinde ise Kürtler, Araplar, Arnavutlar, Ruslar, Faslılar, Türkler ve Çingenelerden oluşan 20 aile olduğu söyleniyor. Bazı grupların üye sayısı binleri buluyor. Bu gruplardan en büyüklerinden birinin lideri kendisini Kürt olarak tanıtan Mahmut El Zeyn. Mahmut El Zeyn'in grubuna da El Zeyn ailesi adı veriliyor ve bu ailenin yaklaşık 15 bin üyeden oluştuğu söyleniyor. Mahmut El Zeyn eşiyle birlikte 1982 yılında Beyrut'tan Almanya'ya sığınma talebinde bulunarak kendisini vatansız bir Filistinli diye tanıttı. Daha sonra Alman polisi tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında El Zeyn'in gerçek adının Mahmut Uca olduğu belirlendi. 1966 yılında Mardin'e bağlı bir köyde doğduğu ve ailesinin daha sonra Lübnan'a taşındığı anlaşıldı. Independent Türkçe hikayelerini çok güzel bir şekilde anlatmış. Bu aileler uyuşturucu madde ticareti, insan kaçakçılığı, fuhuş işinin yanı sıra para karşılığında cinayet işliyor. Çoğu zaman bunlara yeraltı devleti yakıştırması da yapılıyor. Dipnot: Müjgan Halis, Mardin'den Lübnan'a, Lübnan'dan Berlin'e, Almanya'nın Mardinli mafya babası hayatını kitaplaştırdı. Independent, 4-11-2020. Berlin'in en büyük suç örgütlerinden birinin başı olan Mahmut El Zeyn artık bir yazar. Evet evet, kitap yazarı. Şaşırmayın. El Zeyn Ekim ayının başında yayınladığı otobiyografiyle onu Almanya'nın en büyük mafya ailesinin reisi olmaya doğru götüren yolu yazdı. El Zeyn'in Berlin'in babası adını taşıyan kitabı Almanya'da Drömer H.C. yayın evi tarafından basıldı. Mahmut El Zeyn kitabını ailesine ithaf etti ve bu ithafı şu sözlerle aktardı. Her şeyin bir zamanı vardır. İş, zevk, ödül, intikam. Sadece aile için her zaman zaman vardır. Ve bu ithaftan hemen sonra bir Lübnan atasözüyle köklerin ve ailenin öneminin altını bir kez daha çizmiş. Kökler derinlere ulaşırsa rüzgardan korkmanıza gerek yok. Berlin'e ayak basmasıyla başlayan kitabında Elzey'in, soğuk bir havada ayak bastığı Berlin'den önce de her zaman yalnız dans eden bir dövüşçü olduğunu söylüyor. Ancak bir süre sonra Elzey'in soyadının Berlin'de isim, güç ve nüfuz anlamına geldiğini de hatırlatarak kendisine Berlin'in başkanı ya da Berlin'in babası denmesini kendisinin çok tercih etmediğini belirtiyor. Ve asıl önemsediklerini şu sözlerle anlatıyor. Benim için önemli olan yolumdur, ilkelerime sadık olunmasıdır ve etkimin gösterilmesidir. Ve sükuneti ve barışı sağlamaktır. Hem ailemde hem de Berlin'de. Çoğu zaman bu hedefime ulaştım ama bazı zamanlarda ise kontrolümden çıktı. Şimdiki gibi Kreuzberg sokaklarında su birikintileri şiddetli nehirlere dönüşürken kendimi yargılıyorum. Neyi yanlış yaptım? Ailemdeki erkekler bana temel değerleri öğretti. Ancak doğru yoldan giderseniz galip gelebilirsiniz. Yaptığınız adaletsizlik bir noktada size geri döner. Bu öğretiler başından beri hayatımı şekillendirdi. Ancak gerçekte ne anlama geldiklerini anlamam biraz zaman aldı. Daha neler var neler. Elzey'in kitabında devam ediyor. Böyle bir girişten sonra okuyucuyu 1982'de Lübnan havaalanına ve öncesine götürüyor. 16 yaşında eşiyle birlikte Almanya'ya gelmeden önce bir Lübnan fotoğrafı çiziyor. Lübnan'da 1970'lerin ortalarından beri iç savaş şiddetlendi. Memleketin Beyrut kaos ve anarşiye gömüldü. Enternasyonalistlere karşı milliyetçiler, Sünnilere karşı Şiiler, İsraillilere karşı Filistinliler. O yıllarda Lübnan'da birbirleriyle savaşan sonsuz sayıda grup vardı. Başka hiçbir şey bilmiyordum. 11 veya 12 yaşımdan beri böyleydi. İç savaşın başlangıcında ailemin evinin yıkıldığını, insanların sokakta başlarının nasıl vurulduğunu ve ateşe verildiğini, ordunun şehri Müslüman bir batı bölümü ve bir Hristiyan doğu bölümü olarak ayırdığını gördüm. O dönemde El Fetih saflarında yer aldığını söyleyen Elzey'in o sırada katıldığı çatışmaların kendisini bugüne getirdiğini söylüyor. Nadiren korkardım. Kavga kanımdaydı. Her an bir çatışmanın içinde olmak istiyordum. Bu çatışmalar kendimi kanıtlamaya hizmet etti. Kendimi yenilmez hissettim. 1981'de babasının isteğiyle kuzeniyle evlendiğini anlatan Elzey'in, Kalaşnikov ve AK-47'lerin gölgesindeki düğününde Kürtçe, Türkçe, Arapça müziklerin çalındığını anlatıyor. 1982'de eşinin hamile kaldığı günlerde El Fetih milisleri olarak katıldıkları kampların bombalandığını dile getiren Elzey'in, bombardıman uçaklarına Kalaşnikov'la ateş etmeye teşebbüs ettikten sonra babasının kendisini ve eşini Almanya'daki amcasının yanına göndermeye karar verdiğini yazıyor. Lübnan'dan ayrılmak istemediğini ama amcası El Ammu'nun onu ikna etmesiyle bir aylık vizeyle Almanya'ya geldiğini anlatarak girizgahını genişletiyor. Yıllar süren sessizliğini bozan Mahmut Elzey'in hayatı tam anlamıyla bir en alttan zirveye çıkış hikayesi. Bu yolda yaşadığı hapislikler, rakipleriyle çatışmalar, sokaklardaki acımasız mücadelesi var. Kitabında benim sözüm önemlidir. Hem de sadece kendi ailem için değil, diğer klanlar için de. Yugoslavlar, Türkler, Kürtler, Ruslar, hepimiz birbirimizi tanıyor ve saygı duyuyoruz. Biri yanlış adım atarsa görmezden gelinir. Ama saygı sınırı aşıldığında kan akar diyen Elzey'in kitabı, Orta Doğu tarihinin Avrupa'yı nasıl etkilediğinin de önemli bir belgesi niteliğinde. Yıllarca Alman devleti tarafından sınır dışı edilmeye çalışılan Elzey'in liderlik ettiği klanların hikayeleri filmlere, dizilere konu oluyor. Dördüncü blok, Dogs of Berlin gibi yapımlarda bu klanların hayatları anlatılıyor. Ama bu hikayede iş dönüp dolaşıp yine Mardin'e geliyor. Konuyla ilgili yapılan onlarca araştırmaya göre bu klanlar her ne kadar Arap menşeli olarak adlandırılsa da aslında çoğu Mihallemi ve kendilerini Arap Kürt olarak nitelendiriyor. Aynı araştırmalar klan mensuplarının çoğunlukla Mardin ve Batman kökenli olduğunu vurguluyor. Orta Doğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği'nden Hüseyin Bakır, yüzyılın başında Beyrut'a giden Mardinlilerin bu ülkede Arapça Mardinli anlamına gelen Merdelli veya Merdalli olarak bilindiğini söyleyerek şu bilgileri veriyor. 1975-1991 Lübnan İç Savaşı'na kadar Mardin'den Beyrut'a büyük bir insan sirkülasyonu gerçekleşmiş ve Türkiye'de olumsuz ekonomik, sosyal ve siyasal koşulların en fazla yaşandığı, özellikle 1960 ile 1980 yıllarında Mardin-Beyrut hattında çok yoğun bir göç trafiği meydana gelmiştir. Bu bilgiden de hareketle 1920'lerde Türkiye'nin güneydoğusundan Lübnan'a taşınan Mardinliler 1970'lerde iç savaş başladığında çoğu batı ülkelerine sığınmacı olarak gitti. Neredeyse hepsinin başvurusu reddedildi ama pasaportları olmadığı için vatansız kabul edildiler ve üçüncü bir ülkeye iade edilemediler. Bu insanların ikamet durumu da yıllarca belirsiz kaldı. O yüzden çalışma izni alamadılar ve çoğu için suç ana gelir kaynağı oldu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 146.